Acımak.
Ayrım 12.
Kaynananla karın öyle insanlardır ki kocalarını hırsızlığa, katilliğe kadar sevk etmekten çekinmezler. İstanbul'da hemen belli başlı bir iş bulamazsan Allah sana acısın. Vukuat nasıl olsa gözlerini açacak. Fakat ben bir an evvel bir hakikati sana anlatmak istedim. Nereye gittiğini, ailem diye sevdiğin insanların ne makule mahluklar olduğunu bilirsen belki bir dereceye kadar gözünü açarsın. İşte mürşit, ben bunları söylemekle bir insanlık, arkadaşlık, babalık vazifemi yaptığıma kâniyim. Benden bu kadar. Allah yardımcın olsun. Bu sözler bütün düşüncelerimi, itikatlarımı, sevgilerimi kökünden baltalıyordu. Onun için yapacağım en hafif şey bu ihtiyarı tokatlamış olmam lazım gelirdi. Fakat netice büsbütün aksi çıktı. Bu sözleri başım önümde hemen hemen tereddütsüz ve münakaşasız kabul ettim. Bunları belki kendim de müphem surette hissetmiştim. Fakat kim bilir nasıl bir ihtiyaçla daima tevil yollarına sapmış, açık düşünmekten ve hüküm vermekten çekinmiştim. İstinat noktaları yavaş yavaş aşınan, sonra günün birinde en ehemmiyetsiz bir sarsıntı ile birdenbire çöken binalara benzedim. İkinci kısım. Defterin ilk kısmı burada bitiyordu. Onu takip eden birkaç sayfada karma karışık rakamlar, adresler, evrak resmiye numara ve tarihleri vardı. Sonra aradan 10 sene geçtiğini gösteren bir tarih ile tekrar başlıyordu. Nisan. Bahar olmuş. Bunu karşı bahçede çiçek açmış bir ağaçtan anladım. Pencerenin yanında saatlerce oturdum, civar binalardan birinin damında kayboluncaya kadar güneşi seyrettim. Burada ne kadar rahattım. Artık gece, gündüz çalışmaya didinmeye mecbur değilim. Rakıyı da bırakmıştım, sinirlerim düzelmişti. Hazır yemek, hazır yatak, gam yok, kasavet yok. Etrafımdaki insanlarla konuşuyor, adeta tabii ve mesut bir insan oluyordum. Yazık ki bir hafta sonra müddetim bitiyor. Umumi hapishaneden çıkıyorum. Büyük zindanıma dönüyorum. İşkencelerim tekrar başlayacak. Tekrar iş aramak için oradan oraya koşmak, el ete öpmek, en ağır hakaretlere boyun eğmek lazım gelecek. Sonra gece yarısına doğru mağlup ve ümitsiz cehennemin kapısını çalmak. Şansım yardım eder de bir iş bulursam aynı hal. Ne kadar çalışıp çabalasam kazancım yine kafi gelmeyecek. Yine dolandırıcılığa, hırsızlığa başlayacağım. Yine yakalanmak, yine hakarete uğramak, karakollara, mahkemelere sürüklenmek, hapse atılmak korkusu. Güya hapishaneye girmek, iyi kötü bir yemek ve yatak bulmak, 3-5 ay kaygısız yaşamak korkulacak bir şeymiş gibi. Ben dünyada bu manasız korkuya kızdığım kadar hiçbir şeye kızmıyorum. İnsan ilk defa yakalandığı, türlü hakaretle mahkemeye verildiği zaman utansın, anlarım. Fakat aynı şeyi ikinci, üçüncü, dördüncü defa tekrar etmeye mecbur kaldığınız vakit, aynı tereddüdü, aynı korku ve hicabı duyarak boş yere kendinizi üzmeniz ne için? Ben Diyarbakır'dan döneli aşağı yukarı 10 sene oluyor. Merhum Abdüssamet nasıl bir aileye düştüğümü, ne olacağımı bana daha o zaman haber vermişti. Fakat ne çare ki bir kere ayağım kaymış bulunuyordu. Çok uğraştım, en zayıf ümitlere sarıldım. Fakat hiçbir şey beni bu uçurumun dibine kadar yuvarlanmaktan kurtaramadı. Vaat edilen gümrük müfettişliği için İstanbul'da beni 2 ay uğraştırdılar. Başka bir zamanımda olsaydı bu memuriyeti belki hiç de alamazdım. Fakat çaresizlik canını kurtarmak için çırpınan hayvanlar gibi kuvvetimi kat kat artırmıştı. Mütemadiyen koşuyor, yalvarıyor, hatta tehdit ediyordum. Bu müddet esnasında evimin gündelik ihtiyaçlarını temin içinde ayrıca binbir çareye başvurmak lazımdı. Ailem zalim ve sinsi bir düşman gibi omuz başımda bekliyor, dışarıyla yaptığım amansız mücadelede mütemadiyen hızımı kesiyor, beni arkadan vurmak için en düşkün ve mağlup saatlerimi bekliyordu. Ben işe girdikten sonra da bu böyle devam etti. Onlardan biraz cesaret alsaydım belki kendimi bir dereceye kadar toplardım. Fakat yazık ki böyle olmadı. Borçlarım günden güne arttı. Bütün gün iş başında bin türlü insanla didişiyordum. Sonra bu bitince alacaklılara sıra geliyordu. Geceye doğru bitkin bir halde eve dönünce de karımla kaynanamla karşılaşıyordum. Onlar hakiki çehrelerini artık benden saklamaya lüzum görmüyorlardı. Bu ana kızda görünmemiş bir işkence dehası var. Hatır ve hayale gelmez hakaretlerle beni kudurttuktan sonra aciz ile ağlamaya başlıyorlar, bozuk sinirlerimi büsbütün harap ediyorlardı. O vakit dünyada bir insan gibi ne düşündüğümü, ne yaptığımı bilmez bir hale geliyordum. Bu tesirlerle vazife başında ufak tefek suistimallere başladım. İnsan bir kere bu yola döküldü mü, çorap söküğü gibi gider. Evvela bu yolsuzluklara göz yumuyor, bunun temin ettiği para ile sokakta yakama yapışan, evde kapımın önüne gelip rezalet çıkaran alacaklıların en azılarını susturuyordum. Sonra işi büyüttüm. İnsafsızca çalmaya başladım. Az zaman içinde elime epeyce para geçti. Bu paranın pek azını borca kapıyordum. Çünkü alacakların hakaretinden utanmamaya alışmıştım. Evde bu fazla paranın nereden geldiğini soran yoktu. Sade çok memnundular. Kaynanan mütemadi şikayetlerine, beddualarına nihayet vermişti. Eskisi gibi yüzüme gülüyor, benim hayırlı oğlum, Allah seni başımızdan eksik etmesin diye sırtımı okşuyordu. Karımın sinirleri de bir dereceye kadar sükunet bulmaya başlamıştı. Eski masum muhabbet ve emniyetimle onları sevmeme artık imkan yoktu. Fakat buna mukabil çocuklarım için deli oluyordum. Hırsızlığı bu kadar isyansız kabul edişimin sebebi biraz da onlardı. Çocukları belki büyüdükleri zaman babalarının ne adam olduğunu öğrenerek utanacaklardı. Fakat ne yapalım, bana şimdilik onların mesut olması lazımdı. Hasılı ömrümün birkaç senesi saadet diyemem, fakat oldukça sükunet ve rahat içinde geçti. Nihayet bir gün hiç beklemediğim bir saatte yaptığım hırsızlıklar meydana çıktı. Beni gümrükten attılar, mahkemeye verdiler, 5 ay hapis yattım. Varidatın arkası kesilince evde en kara sefalet baş gösterdi. Kaynanam kapı kapı dolaşarak ağlıyordu. Herkes koca yüzünden olduğu gibi damat yüzünden de gülmeyen bu zavallı kadını acıyordu. Büyük damadı kızlarından birini kurşunla öldürtmüştü. Akkâ zindanında çürüyordu. Bu felaket yetmiyormuş gibi küçük damadı da hırsızlık yaparak hapse girmişti. O da bu gülüşle küçük kızını sefaret içinde öldürecekti. Evet, bizi bütün tanıyanlar, feci şekilde öldürülen büyük baldızım ruhsara, sefaret içinde inleyen kaynanama, karıma, çocuklarıma acıyorlar, bize lanet ediyorlardı. Fakat hakikatte bu facianın en masum kurbanları biz iki damattık. Bacanağım sert, haşin bir erkekti. Fakat tam manasıyla temiz ve namusluydu. Facianın iç yüzünü ben bütün teferruatıyla bilirim. Baldızın ruhsarı bu orta yaşlı adama serveti için vermişlerdi. Bacanağım ona kibar bir hayat yaşatıyordu. Fakat karım gibi baldızım da hayat dersini kaynanamdan almıştı. Hiçbir şeyden memnun olmazdı. Saadetin hangi mertebesine çıkarsa kâfi görmez, kendisini daima mazlum ve mağdur vaziyetinde görerek sızlanırdı. Bu terbiyeye göre erkek daima zalim, sinsi ve yalancıydı. Kadın ona bir an güler yüz göstermemeli ve bir an neşeli ve memnun görünce mutlaka bir şey icat edip zehirlemeli, vermek istemediğini zorla yahut hile ile elinden almalıydı. Bütün erkeklerin bilinmeyen yerlerde gizli servetleri, sefahat yerleri, takım takım kadınları vardı. Bir sabah mesut bir adam duygusuyla evden çıkarsa dışarıda mutlaka karısı, ailesi aleyhine bir fesat çevirirdi. Onun için mütemadiyen üzmeli, ezmeli, kudurtmalı, sersemletmeliydi. Dünyada herkesin kendi dengiyle evlenmesi lazım gelse baldızım, ancak ben halde bir küçük memurun yahut şöyle böyle bir esnafın karısı olabilirdi. Değeri, derecesi o idi. Fakat talih onu kendinin kat kat üstünde bir adamın karısı yapmıştı. Böyle olduğu halde yine şikayet ediyorlardı. Karım için parasız, ahlaksız, serseri bir memur parçasına düştü diye dert yanan kaynanam, büyük kızı için hali vakti yerinde fakat tabiatsız, kaba, zalim, hasis, ihtiyar bir adama düştü diye şikayet ediyordu. Ve bunları benim yanımda tekrarlamaktan çekinmiyordu. Ruhsar saf, iptidai bir kadındı. Fakat annesi gibi sinsi ve hilekar olduğu için ona zeki, ince, yüksek derlerdi. Kaynanam zaten mayası kötü olan bu cahil kadını zehirlemeye başladı. Allah versin, Karun gibi zengin adam ama kızının başına bir ev almadı. İki dükkancız yapmadı. Gül gibi taze, gül güzel kızım bu kaba dilli, cahil, yaşlı adama boğaz tokluğuna karılık ediyor. Çirkin ve yaşlı olduğuna göre evladım hiç olmazsa giyim kuşamla avutsa. Çocuğum her gün gezip yürüyerek gönülcüğünü avutsa. O da yok. Kim bilir kaç tane kapatması var. Paralarını kim bilir ne sokak süprüntülerine yediriyor. Kızımın ağzı var, dili yok. Kuzu gibi saf bir çocuk. O nankör kızım gibi bir meleğe düşeceğine zamane kalsaklarından birine düşmeliydi, görürdü halini. Çapkınlık etmeye mecali mi kalırdı, dua etsin ki bizim gibi saf insanlara düştü. Dediğim gibi esasen bozuk olan baldızımı bu sözler büsbütün deli etti. Ruhsar işinden, gücünden, evinden, ailesinden başka bir şey düşünmeyen adamcağıza bir cehennem hayatı yaşatmaya başladı. Kaynanam bu kadarla da kalmadı. Kocasını daha kuvvetli avucu için alması için ona tehlikeli nasihatler vermeye başladı. Karısını ihmal etmesi ondan fazla emin olmasından ileri geliyor. Kızım haşa kötülük etsin demem. Lakin bu kadar saf olmayıp da onu biraz kıskandırsa görürsünüz nasıl değişir. Namuslu kadına rağbet kalmadı. Bu erkekler hep kötülerden hoşlanıyorlar. Yukarıda da yazdım ya, bu faciayı kimse benim kadar tafsilatıyla bilmez. Ruhsar adamcağızı kuşkulandırmak için hafif perdeden oynaklığa başladı. Sonra iş yavaş yavaş sahiye döndü. Nihayet bacanağım onu kendi akrabasından bir ahlaksızla yakaladı ve malum felaket oldu. Zavallıyı hapishanede ilk evvel ben ziyaret ettim. Ben zaten çok vahşi tabiatlı adamım. Gözümü kan bürümüştü. Deli gibi olduğum bir saatte elimden bir kaza çıktı. Nasıl olsa mahkum edileceğim. Fakat bir de aileme rezil olmak istemem. Karısı tarafından aldatılmış bir adam olduğumu itiraf etmeyeceğim. Vakanın hakikatini mümkün olduğu kadar saklayacağım dedi ve sözünü tuttu. Ruhsarın asıl katili bence anasıdır. Fakat bunu kime anlatabilirsin? Bunlar öyle şuursuz mahluklar ki kendi fenalıklarını kendileri de bilmiyorlar. Bütün fenalık kendilerinden çıktığı halde mazlum olduklarına hakikaten inanarak ağlıyorlar. Bana onları bu kadar iyi anladığın halde niçin ve nasıl tahammül ettin diye bir sual sorsalar cevabım şu olur. Sersemlemiştim, iradem bir nevi felce uğramıştı. Kati hükmü bir türlü veremiyordum. Mamafi bundan daha mühim bir sebep vardı. Çocuklarım, Feriha ile Zehra. Hırsızlığımı itiraf ettikten sonra kendime iyi adam diyemem. Fakat adamın mesela hırsız bir memur olması kalpsiz bir baba olmasını da icap ettirmiyor. Eskiden masum bir fikrim vardı. Sanırdım ki herhangi bir fenalık ruhumuzu baştan başa kirletir. Ondan hiçbir temiz nokta bırakmaz. Halbuki hakikatte her zaman böyle olmuyor. Maddi sükutların manevi sükutlardan bir farkı var. Mesela bir uçuruma düşen bir insan paramparça olup ölüyor. Fakat manen düşen insanın bazen yalnız bir tarafı zedeleniyor. Öte tarafları tamamıyla salim kalabiliyor. Fahişeler görüyorsunuz ki aile muhabbetini hiç kaybetmemiş. Katiller görüyorsunuz ki samimi surette seviyor, acıyor, yardım ediyor. Ben de vakaların sevkiyle bir hırsız ve dolandırıcı olup çıkmış bulunduğum halde çocuklarımı ancak tamamıyla salim ruhlu insanlarda bulunacak bir temizlik ve kutsiyetle seviyordum. Feriha ile Zehra. Ben sırf onlar için her şeye katlandım. Bundan sonra da katlanıp gideceğim. Eylül. Deniz kenarında bir küçük kahvedeyim. Şiddetli bir bronşit sebebiyle birkaç gündür rakıyı kestim. Vakit geç. Kahvede kimseler yok. Bir zaman masanın mermeri üstüne kurşun kalemiyle resimler yaparak çizgiler çizerek kendimi oyaladım. Sonra aklıma daima cebimde taşıdığım defterim geldi. Yine kendimi oyalamak için bu satırları karalamaya başladım. Hastayım dedim. Biri bu satırları okusa, madem ki hastasın niye evine gidip yatmıyorsun da gecenin ayazı, denizin zehiri rutubeti içinde bu kahvede oturuyorsun. Elbet senin de başını sokacak bir yerin vardır. Bu saatte ne bekliyorsun dese hakkı yok mu? Böyle bir sual sorulsa şu cevabı verirdim. Elhamdülillah yatacak yerim vardır. Daha henüz yangın yerlerinde, boş ahır köşelerinde geceyi geçirecek hale gelmedim. Evet evim var. Fakat gitmek için daha birkaç saat geçmesini, çoluk çocuğumun uyumasını beklemek lazım. Feriha ile Zehra belki açtırlar. Belki kapıyı açtığımı işiterek beyhude bir ümide kapılırlar. Sonra büyüklerin sitemine, hücumuna, bedduasına dayanmak lazım. Sarhoş olduğum zamanlar bunun o kadar ehemmiyeti yok. Ben de bağırıp çağırıyorum. Ben de beddua ediyorum. Ben de yıllardan beri içimde birikmiş acıları, kinleri söylüyorum. Fakat ayık kafa ile buna ihtimal yok. Evet, biraz daha el ayak çekilsin. Uykular başlasın ki kimseye sezdirmeden evime ve yatağıma girebileyim. Parasız ve işsiz kalmadınsa ne söylesem nafile. Neye beklediğimi anlayamazsın. Parasız, işsiz bir erkeğin akşamüstü eli boş evine dönmesinin ne olduğunu mümkün değil tahmin edemezsin. Bana iş yok. Tercüme-i halime bakıyorum, baştan başa kötülüklerle dolu. Geçimsizlik, kanuna itaatsizlik, amire karşı serkeşlik, sebatsızlık, mesleksizlik, daha sonra irtikap, hırsızlık, sarhoşluk. Sicilimi yazanların yerden göğe kadar haklı olduklarını kabul ederim. Ancak bütün bu fenalıklar hep kendi sunu taksirim neticesi mi? Bu karışık kafayla derleyip toparlayamıyorum. Fakat mesela yaptığım kanunsuz işlerden hafızamda bazı silik izler kaldı. Kaymakamı bulunduğum memlekette çocuklar fena su içmekten ölüyorlardı. Her gün karşımdaki mezarlığa çocuk tabutları götürülüyordu. Memlekete bir an evvel temiz bir su vermek için bazı kanuni merasimi ihmal ettim. Bu belki bir kabahatti. Fakat gençtim, tecrübesizdim. Yine mesela bazı titizliklerimi, amirlerime karşı ettiğim bazı serkeşlikleri hatırlıyorum. Bunlarda da kendimi pek fazla suçlu bulmuyorum. Bir farz benden kanunsuz, yolsuz yahut yapamayacağım kadar büyük işler istiyorlardı. Yahut hiç sebepsiz hareket ediyorlar, ağır muamelelerde bulunuyorlardı. Bunun ezelden beri böyle gelip gittiğini düşünemiyordum. Amirlerin bunu sırf kadim bir anane ve adet olduğu, sırf kendi büyüklerinden böyle gördükleri için yaptıklarını, fena bir fikir ve maksatları olup olmadığını idrak edemiyorum. Dedim ya, toydum. İşleri ezeli mecralarından çıkararak başka yollara sevk etmek zeki ve kuvvetli bir insanın elindedir sanıyordum. Hastalığın ateşi bu gece bende garip bir ışığa tahavül etti. Uzun zamandan beri mütemadiyen sarhoş ve perişan olan başımı en karanlık köşelerine kadar aydınlatıyor. Hayatımın bütün felaketlerini, onların benim için bulutlu kalmış sebeplerini şimdi bütün açıklığıyla görür gibiyim.
Ayrım sonu.